Ayrım 30. Adam, Yılmaz Özdil. Sayfa 336. Ertuğrul. Bazı insanlar 30 yaşında bile yaşlıdır. Bazıları 80'inde genç kalır. Yaşım 75. İnanın 25 yaşımda bile beyin, adale, cinsel açıdan böylesine güçlü değildim. Kulaklarım gençken nasıl duyuyorsa şimdi de öyle duyuyor. Gözlük takmadan gazete okuyabiliyorum. Size aktaracağım bilgileri daha erken yaşlarda öğrenseydim, bugün daha genç, daha güçlü olurdum. Ticari bir amacım yok. Ortaya canlı bir örnek, kendimi koyuyorum. Ne doktorum, ne diyetisyenim, ne spor hocasıyım. Başkalarının tecrübelerinden faydalanan, öğrendiklerini kendine uygulayan, kendi kendimin kobayıyım. İnsan 70 yaşına gelince 10-12 santim civarında boydan kaybediyor. Ben buna mani oldum. 24 yaşımdayken boyum 1.86 idi, bugün 1.88. Kısalmadım, aksine 50 yaşından sonra uzattım. Anlatacağım spor ve beslenme yöntemiyle sadece gençken değil, boyumuzu her yaşta uzatmamız mümkün. Cinsel güç yaşla doğru orantılı bir denklem değildir. Öyle olsaydı 35-40 yaşındaki insanlar ereksiyon sorunu yaşamazdı. Erkek 100 yaşında çocuk sahibi olabilir. İşin sırrı Kafkas halklarının beslenme alışkanlığında. Bütün yiyecekleri afrodizyak özellikler taşıyor. Örneğin acılı sos bulunmayan sofra göremezsiniz. Çömelin. Fırsat bulduğunuzda evinizde, iş yerinizde günde 3'er 5'er dakikadan en az 5-6 kez çömelin. Çömelerek oturduğunuzda cinsel gücünüzle ilgili tüm kaslarınız çalışır, güçlenir. Deneyin. Bir süre sonra vay be diyeceksiniz. Saçlarım dökülmedi, beyaz yok. Çünkü haftanın 2 günü içinde birer tatlı kaşığı taze zencefil suyu, susam yağı ve çörek otu yağı bulunan sızma zeytinyağını saçımın diplerine sürerim. Ovalarım, böylece 2-3 saat bırakırım, sonra yıkarım. Bu formüle borçluyum. Kaç yaşında olduğunu bilmeseydin, kaç yaşında olurdun? Kansere karşı neler yemeli? Yemek nasıl pişirilmeli? Cinsel sağlık gıdaları? Evinizde kendi kendinize nasıl detoks yapabilirsiniz? Gürültü, sağlığımıza alkol ve sigaradan bile zararlı. Kaçıncı çocuk uzun ömürlü olur? Uyku için 8-6 öğüt. 5 duyu eğitimi nedir? Doğru şekilde nefes alıp verdiğinizden emin misiniz? Eklem sorunları için ne yapmalı? Boyun ve bel fıtığı nasıl önlenir? Hani bir kitap okudum, hayatım değişti derler ya, işte öyle bir kitap bu. Yaş 75, yolun yarısı. Yazan, duayen gazeteci Ertuğrul Akbay. İddia ediyorum, okuduğunuz andan itibaren tüm yaşam biçiminizi değiştireceksiniz. Ertuğrul ağabeyin ayaklarından barfikse asılarak çekilmiş fotoğrafını yayımlayayım. Varın gerisini siz düşünün. 1938'de İstanbul'da doğdu. Gazeteciliğe 1965'te Hürriyet'te başladı. Günaydın'ın yurt dışı muhabiri olarak ünlendi. Röportaj kavramını Türk basınına getirdi. Dünya liderlerinden Hollywood starlarına, atlatma tabir edilen özel haberlere imza attı. Gölge adam olarak tanındı. Gölge adam ismiyle gazete çıkardı. Efsane mizah dergileri Gırgır ve Fırtı satın aldı. Oğlu Burak Akbay da gazete patronu oldu, Sözcü gazetesini kurdu. Hulusi. Haftalardır tartışılıyor. İmralı'ya kim gitsin? Seçenek seçenek sunuluyor. Hükümetimiz isim beğenmiyor. Bir öneride bulunayım bari. Anadolu'nun küçücük kasabasından elinde bavuluyla yola çıktığında kendisi de küçücüktü, henüz 14 yaşındaydı. Askeri liseye yazıldı. Harp okulundayken boksa başladı. 1979 senesinde kilosunda Türkiye şampiyonu oldu. Defalarca milli takıma girdi. Özel kuvvetlere seçildi, bordo bereyi taktı. Paraşütçü, kurbağa adam, kar kayakçısı, sualtı savunma taarruz uzmanı, yakın dövüş ve atış hocası oldu. 15 Ağustos 1984, bölücü terör tarihimizde ilk kez vurdu. Bir saat sonra helikopterle Eruh'a indirilen timin komutanıydı. Lübnan, Somali, Bosna, Arnavutluk, Kosova, Gürcistan, Irak'ta özel görevlerde 28 ülkede bulundu. Somali'deyken bizzat ABD Genelkurmay Başkanı tarafından Best of the Best sıfatıyla onurlandırıldı. Delta Force'lara örnek gösterildi. Beyrut'ta askeri ateşelik yaptı. Oradayken Beyrut Büyükelçiliğimiz roketle vuruldu. Odası isabet aldı, kıl payı kurtuldu. Hayatı boyunca bir kere bile olsun batıdaki şehirlerimizde görev yapmadı. Yüzlerce operasyona, bütün sınır ötesi harekatlara katıldı. Hakurk, Haftanin, Zeli, Metina, Zap, Avaşin kampların hepsine girdi. Kuzey Irak'ta aylarca kaldı. Gazi, bir keresinde çatışma bölgesine gece karanlığında paraşütle atladı. Kayalıklara inerken son anda ters rüzgar yedi, çakıldı. Boynundan ağır şekilde yaralandı. Günlerce hastanede yattı. Haber vermedi. Ailesinin anca iyileştikten sonra haberi oldu. İngilizce, Yunanca, Kürtçe biliyor. Zodyak'tan tanka kadar operasyonel anlamda kullanabiliyor. Gazi Üniversitesi'nde silah ve mühimmat kazaları üzerine yüksek lisans yaptı. Üstün cesaret ve feragat madalyası var. Sayısız takdir beraatı var. İnanılmaz kahramanlıkları ve fedakarlıkları sebebiyle çok az insana nasip olacak şekilde Genelkurmay'dan iki defa para ödülüne layık görüldü. Almadı, iyi mi? Kabul etmedi. Devlet zaten bize maaş veriyor, üstüne niye ekstra para alayım ki dedi. Nerelerde bulunduğunu, kim bilir hangi dağlarda olduğunu eşi bile bilmiyordu. Ama hangi şartlarda olduğunu biliyordu. 70 kilo gönderirdim, 60 kilo dönerdi diyor. En uzun ayrılık, 8 ay görüşemedikleri oldu, sadece telefonlaşabildiler. Oğlu mesela, ilkokul birinci sınıf karnesini aldığı gün, velilerin arasında alkışlayan babasını tanımadı. Kızı doğdu, gelemedi, kucağına aldığında 4 aylıktı. Babasını kaybetti, gene gelemedi. Peki ya onu doğuran ana? Hakkında terörist diye yakalama kararı çıktı. Annesi duydu. O gece kalp krizi geçirdi, vefat etti. Ömrünü terörle mücadeleye adayan oğlunun terörist ilan edilmesine dayanamadı ana yüreği. Evet, terörün başladığı gün Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadele etsin diye ilk gönderdiği subay hapiste. Dolayısıyla hala İmralı'ya kim gitsin filan diye kafa yormanın alemi yok. Çıkarın İmralı'dakini kardeşim, bunları koyun İmralı'ya. Hulusi Gülbahar 1959'da Malatya Hekiman'da doğdu. Ömrünü vatana millete adadı. Hayatı boyunca arazide, sahada, namlunun ucunda yaşadı. İnternet andıcına imza atmış gibi uyduruk bir masa başı iftirasıyla Ergenekon kapsamında hapse tıkıldı. Silivri Mahkemesi'nde benim herhangi bir illegal yapının, herhangi bir terör örgütünün içinde bulunduğumu düşünmek akıl tutulmasıdır dedi. Tam 2 sene yatırıldı. Süheyl. Varlığıyla onur duyduğumuz Profesör Süheyl Batum, emrindeki subaylar hapislere tıkılırken gıkını bile çıkarmayan omzu kalabalık komutanları eleştirdi. Meğer bunlar kağıttan kaplanmış dedi. Vay sen misin diyen. yandaş medyada anında linç kampanyası başlatıldı. Anayasa profesörü Süheyl Batum'a anayasa öğretmeye filan kalktılar. Laf öğrenmeden açıldığına göre kağıttan kaplan konusunu bilip bilmediğimizi test edelim bari. Harp okulunu birincilikle bitiren Teğmen'in cep telefonuna bizzat polis tarafından teröristin telefon fihristi yüklenirken polisler askere gitmesin diye özel kanun çıkartıp yırttınız diyen kimdir? A. Behzat C. B. Komiser Colombo. C. Bekçi Murtaza. D. Süheyl Batum. E. Hiçbiri. Gariban çocukları şakır şakır şehit olurken, politikacı general kodaman çocuklarının vatani görevlerini Boğaz'da, ordu evlerinde yaptığı, habire göbeğe çizik attırma, dalağı aldırmış gibi yaptırma çetesinin ortaya çıktığı, bakanın bile sahte evrakla asker kaçağı olduğu ülke hangisidir? A. Burkina Faso, B. Aşağı Saksonya, C. Yukarı Volta, D. Doğu Timor, E. Hiçbiri. Kandil'i BBG evi gibi izliyoruz derken, Murat Karayılan'ın Kandil'de basın toplantısı yapmasını armut gibi seyredene, hayatını terörle mücadeleye adayan subayları içeri tıkıp, teröriste kırmızı halı üzerinde halay çektirene ne denir? A. Bravo, B. Yasuvre, C. Congratulations, D. Viva, E. Yuh. Bir yandan benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi diyene küfür ederken, beri yandan okuyanla okumayan bir mi deyip, cukkası olana bedelli askerlik çıkarmak isteyen kimdir? A. Quaresma, B. Dizi filmdeki minik Osman'ın fingirdek üvey anası Karolin, C. Muhammed El Baradei, D. Lady Gaga, E. İbiş. Sanırsın kukuletadır, kapişondur, Armani türbandır. Yıllardır hiç rahatsızlık hissetmeden kafasında Amerikan bezi çuvalla gezen millet hangisidir? A. Tutsiler, B. Aborjinler, C. Aztekler, D. Hobbitler, E. Hiçbiri. İnternetten hötzöt yapıp oyları patlatan, sarayda baş başa helalleştikten sonra zırhlı Audi'ye binip giden kimdir? A. Michael Schumacher, B. Lance Armstrong, C. Kenan Sofuoğlu, D. Şoför Nebahat, E. Hiçbiri. Emri altında çalışan herkes darbeci diye içeri tıkılırken, kendisi sanki o sırada Satürn'deymiş gibi kozmik imalarla kasaptaki ete soğan doğramam, sağılmamış süte şeker koymam, denizdeki balığa limon sıkmam, marketteki sucuğa yumurta kırmam diyen zat-ı muhterem kimdir? A. Sahrap Soysal, B. Emine Beder, C. Ayşe Tüter, D. Vedat Milor, E. Hiçbiri. 12 Eylül 1980'de evren memleketimizin son şansıdır, darbe değildir bu, meşru müdafaadır, haklıdır, paşanın sözleri sadece hukuki değil, aynı zamanda başucunda tutulması gereken mukaddes kitap gibidir diye metiyeler düzüp, evlerinde parti vererek ağırlayıp, 12 Eylül 2010'da utanmadan evren yargılanmalı diye köşeler döşenen yüzsüz arkadaşların mesleği nedir? A. Dönerci, B. Hamal, C. Overlockçu, D. Pezo, E. Gazeteci. Gelene ağam gidene paşam demediği için, güce boyun eğmediği için, 12 Eylül darbesinde hapse tıkılan Onur abidesi sanatçımız Müjdat Gezen, bugün haysiyet celladı tetikçi medya tarafından darbecilikle suçlanırken, 12 Eylül 1980'de Türk Silahlı Kuvvetleri yerinde ve zamanında karar aldı, halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum deyip, 12 Eylül 2010'da bunlar iki cihanda lekeli, ben evet diyeceğim diyen sanatçımız kimdir? A. Paris Hilton, B. Romalı Perihan, C. Haydar Paşa'nın gelini, D. Kaldırım Serçesi, E. Hiçbiri. Adı Ramazan olan Antalyalı erin, Ramazan ayında şehit düştüğü gün, Antalya'daki golf turnuvasına katılan, üstelik 10 kişinin katıldığı turnuvada anca 9. olabilen kuvvet komutanı için Mustafa Kemal ne demiştir? A. İstikbal golflerdedir. B. Yurtta golf, cihanda golf. C. Ne mutlu golfçüyüm diyene. D. Golfçü milletin efendisidir. E. Ben sana general olamazsın demedim, Tiger Woods olamazsın dedim. İnsanların eşinin, kızının namusuna iftira atıp şeref madalyalı subayların kafasına sıkmasına sebep olan, sahte olduğu kanıtlanan imzaları, sahte olduğu kanıtlanan belgeleri, sahte olduğu kanıtlanan planları, gerçekmiş gibi manşet yapan dinciler hangi dine mensuptur? A. Gavur, B. Budizm, C. Mormon, D. Patates dini, E. Hiçbiri. Şehide kelle, şehit yakınlarına, askerlik yan gelip yatma yeri değildir canım kardeşim diyen devlet adamı, askerliğini nerede yapmıştır? A. Pentagon, B. Estergon Kalesi, C. Vietnam, D. Kuznetsov uçak gemisi, E. Kantin. Ordu tasfiye edilsin, Apo Paşa olsun diyen yandaşlar hangi partinin yandaşıdır? A. Pijama Partisi, B. Doğum Günü Partisi, C. Bekarlığa Veda Partisi, D. Seks Partisi, E. Hiçbiri. Kendisi Manisa'dayken kendisine Ankara'da suikast yapılacağını öne süren, aşçıyı suikastçı diye yakalatan, fuhuş yuvası bastırtır gibi bastırttığı kozmik odaya kozmetik oda benzetmesi yapan, iyi ki bu komutanlarla savaşa girmemişiz diyen mesir macunu uzmanı siyasetçi kimdir? A. Haydar Dümen, B. İdi Amin, C. Manisa Tarzanı, D. Asterix, E. Hiçbiri. Süheyl Batum 1955'te İstanbul'da doğdu. Sorbonne Üniversitesi'nde hukuk okudu. İstanbul Üniversitesi'nde doçent, Galatasaray Üniversitesi'nde profesör oldu. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü yaptı. CHP Genel Sekreteri oldu. Genel Başkan Yardımcısı oldu. 2011'de Eskişehir Milletvekili oldu. Kemal, 19 Kasım 1938. Türk donanması tarihinin en hüzünlü görevini yerine getiriyordu. Bu toprakların yetiştirdiği en değerli insan, Anıtkabir'e götürülmek üzere İstanbul'dan İzmit'e taşınıyordu. Atatürk'ün naaşı 12 generalin omuzunda, Dolmabahçe'den çıkarıldı, top arabasına yerleştirildi, mahşeri kalabalık eşliğinde, gözyaşı seliyle tam 4 saatte saray burnuna getirildi. Bu yürüyüş sırasında Yavuz zırhlısından her 5 dakikada bir selam topu atılıyordu. Zafer muhribi 15 Mayıs 1919'da Samsun'a gitmek üzere yola çıktığı Sarayburnu rıhtımına yanaşmıştı. Yine 12 generalin omuzlarında rıhtımdaki duba üzerinden Zafer Muhribi'ne aktarıldı. Zafer Muhribi aracılığıyla da Haydarpaşa önünde demirli bulunan Yavuz zırhlısına nakledildi. Güverteye yerleştirildi. Seyir esnasında birer dakika arayla matem topu atacak olan Yavuz'a, Hamidiye Kruvazörü, Zafer ve Tınaztepe Muhripleri, Dumlupınar ve Gür Denizaltıları, Doğan ve Martı hücum botları eşlik ediyordu. Türk donanmasının sancak gemisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki gücünün simgesi olan Yavuz, tarihinin en zor görevini yerine getirmek üzere yola çıktı. Ve bu Yavuz jilet yapıldı. Kahraman muharebe kruvazörü Hamidiye'yi hurdacıya verdiler. Zafer muhribi tencere oldu. Tınaztepe muhribi tava oldu. Bandırma vapuru çatal kaşık yapıldı. Nusrat'ın sadece maketi var. Savarona'dan önceki makamyatı Ertuğrul'u kilosu 13 kuruştan hurdacıya sattılar. Ertuğrul'dan önceki makamyatı Söğütlü çürüdü söküldü. Gazi ünvanda alemdarı duba yaptılar. Kırım kahramanı Kalyon Tekne Mahmudiye, tersane işçilerinin ödenemeyen maaşları yerine kışlık odun olarak dağıtıldı. Çanakkale'de efsane Golyat'ı batıran Muaveneti Milliye, dökümcüye gitti. Atatürk'ün en sevdiği gezinti motoru Sakarya söküldü, teneke kutu oldu. Savarona'yı önce kerhane yaptılar, sonra güya sahip çıktılar, güvertesine kaçak kat çıktılar. İlk ve son transatlantiğimiz, Amerika'ya giden Türk bayraklı ilk gemi Gül Cemal, Haliç'te çürüdü, neyi var neyi yok çalındı, İtalyan hurdacıya satıldı, römorkörle sürükleye sürükleye götürüp söktüler. Çanakkale Savaşı'nda hastane yapılan Reşit Paşa vapuru, Ankara vapuru, Ege vapuru, İzmir vapuru, Karadeniz vapuru hepsi yok edildi. 70'li yılların başında ulusal imkanlarla Gölcük'te inşa edilen ilk milli gemi Berk, deniz kurdu tatbikatında hedef gemisi yapıldı, torpidoyla batırıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda Yavuz, Midilli ve Hamidiye ile birlikte Karadeniz'de vuruşan Peyk, hurdacıya gitti. Bu hoyrat tablo sadece şuursuz ahalinin eseri değildi. Mustafa Kemal'in ölümünden itibaren tarihimizi yok edip alternatif tarih yazmaya çalışan karşı devrimcilerin sinsi çabalarıydı. Üç tarafımız denizlerle çevrili, kendimize ait Türk havuzu denilen bir denizimiz vardı ama Çaka Bey'den bu yana 1000 senelik donanma tarihimizden elimizde kala kala sadece Yavuz'un direği kalmıştı. Çünkü Yavuz 1950'de hizmet dışı bırakıldı, müze yapılabilirdi, elbette yapılmadı, çürümeye terk edildi. 21 sene öylece bekletildi. 1971'de hurdacıya satıldı. Tam sökümü başlarken dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Kemal Kayacan dayanamadı. Bari hatıra kalsın dedi, baş direğini söktürdü. 1973'te Heybeliada Deniz Lisesi'nin iskelesine diktirdi. O direk, Türk denizcilik tarihinin en önemli gemisinden, Atatürk'ün naaşını taşıyan gemiden geriye kalan tek hatıradır. Heybeliada Deniz Lisesi'nin kapatılması, Türk donanmasının evinin direğinin yıkılmasıdır. Kemal Kayacan, 1915'te Sinop'ta doğdu, 1972'de Deniz Kuvvetleri Komutanı oldu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın kuvvet komutanıydı, 1977-80 arasında CHP Ankara Milletvekili olarak TBMM'deydi, 1992'de İstanbul Göztepe'de evinin kapısında dev sol militanları tarafından kurşunlanarak öldürüldü, suikast sonucu katledilen en yüksek rütbeli silahlı kuvvetler mensubu oldu, Edirne Kapı şehitliğine defnedildi. Atilla Bilal. Bugün bir sınav yapılsa Türkiye'de, An Gelir şiirini oku denilse, eminim hemen herkes 100 üzerinden en fazla 60 falan alır. Çünkü bilmeyen bile ezberledi. Çünkü medyanın ruhsuz onlarca yazarı, aslında ne kadar ince ruhlu olduğunu kanıtlamak için Atilla İlhan'ın internetten en kolay bulunan şiiri An Gelir'i yazıyor günlerdir. Halbuki sadece Atilla İlhan vefat etmedi, Bilal İnci de vefat etti. Kimse yazmıyor. Amacım tabii ki Atilla İlhan'ın ustalığını sorgulamak değil, Merakım şudur. Entel barlarda eşin dostun yoksa eğer, sanatçı olarak hiç mi değerin yoktur bu ülkede? Engerek yılanıydı o. Gelmiş geçmiş en karaktersiz karakterlerden biri. Şerefsizin önde gideni. Kötü adam, hain kahkahalı zalim. Ben onu değil onun ciğerini istiyorum. Bak lafa bak. Öyle bir ateş düşürün ki yüreğine, Kadir azabı yaşasın ölmeden. Yediği küfürün haddi hesabı yoktu. Çünkü çok başarılı sanatçıydı. O kadar başarılıydı ki rolle gerçek birbirine karışıyor, bazen sokakta saldırıya uğruyordu. Röportajlarında hiç tanımadığı insanlardan sokakta defalarca dayak yediğini anlatırdı. Hadi bir sınav daha yapalım. Çıkarın Bilal İnci'yi, Erol Taş'ı, Hayati Hamzaoğlu'nu, Önder Somer'i filmlerden. Ne kadarı kalır ki Yeşilçam'dan geriye? Ben iddia ediyorum, Yeşilçam Hollywood olsaydı, yardımcı erkek oyuncu Oscar'ı alırdı Bilal İnci. Diyelim ki abarttık, dolar milyoneli olurdu en azından. Ama Beyoğlu'nda salaş bir otel odasında ölü bulundu. Yapayalnız, beş parasız. Dedim ya merak ediyorum. Entel barlarda eşin dostun yoksa eğer, sanatçı olarak salaş bir otel odasında son nefesini vermek kader midir bu ülkede? Atilla İlhan 1925'te İzmir'de doğdu. Lisedeyken bir kıza yazdığı Nazım Hikmet şiiri yakalandı. 16 yaşında tutuklandı, 2 ay hapis yattı. Okuldan atıldı. Bir başka liseye kaydolması yasaklandı. 3 sene sonra Danıştay kararıyla okuma hakkını tekrar kazandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydoldu. Gazeteciliğe başladı. Okulu yarım bıraktı. Şiirler yazdı, romanlar yazdı. Televizyon dizilerinde senaryolar yazdı. Ulusalcı kültür savaşçısıydı. 2005'te vefat etti. İstanbul Aşiyan'da toprağa verildi. Bilal İnci 1936'da Adana'da doğdu. 1966 ile 1998 arasında 100'den fazla filmde rol aldı. Yeşilçam'ın efsane karakterlerinden biri oldu. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü aldı. 2005'te Atilla İlhan'dan 3 gün sonra Beyoğlu'nda bir otel odasında vefat etti. Zincirlikuyu'ya defnedildi. Bingür. En derin acılarımızdan birinin adresidir Sarıkamış. Bu milletin 90 bin evladı mermi sıkmadan donarak can verdi Allahu Ekber dağlarında. Dün televizyon haberlerinde seyrettik. Sarıkamış şehitleri anısına bir tören düzenlendi. Davul zurna eşliğinde halay çekildi. Evet, halay çekildi. Yağlı güreşler tertiplendi. Uçurtma yarışması yapıldı. Koca koca adamlar avanta dağıtılan uçurtmaları kapabilmek için çocukları ezdi. Cirit oynandı. Belediye başkanı at üzerinde gösteri yaptı. Yemek dağıtıldı, izdiham çıktı. Jandarma dipçikle dağıttı kalabalığı. Bu rezaletin adı ne biliyor musunuz? Sarıkamış Şehitleri Anma Şenliği. Siz hiç dünyanın herhangi bir ülkesinde 90 bin insanı şehit oldu diye şenlik düzenlendiğini duydunuz mu? Duyun. Sarıkamış'ta şehitlere anma şenliği yapıldı. Peki kim bunun sorumlusu? Kars valisiymiş. Kars belediye başkanı öyle dedi. Kars valisine bir vatandaş olarak soruyorum. Şehitlere saygınızı öğrenmiş olduk. Bizim merakımız başka. Babanız yaşıyorsa Allah uzun ömür versin. Öldüyse eğer, ölüm yıl dönümünde halay çekiyor musunuz? Bingür Sönmez. Yukarıdaki yazıyı 2005'te kaleme almıştım. Sarıkamış'taki anmalar maalesef bu şekilde yapılıyordu. Bugün eğer Sarıkamış trajedisini hak ettiği hüznüyle, hak ettiği onuruyla anıyorsak, Bunu Türkiye'nin en ünlü kalp cerrahlarından Profesör Bingür Sönmez'e borçluyuz. Çünkü Sarıkamış doğumlu olan Bingür Sönmez, Sarıkamış'ı hak ettiği şekilde kavrayabilmemiz için adeta hayatını vakfetti, devletin yapmadığını, hükümetlerin yapmadığını yaptı, Sarıkamış dayanışma grubu kurdu, her sene Sarıkamış şehitleri anma yürüyüşü düzenledi, Sarıkamış'la ilgili kitaplar yazdı, medyanın dikkatini Sarıkamış'a çekti. Netice, Sarıkamış'ı dünyaya tanıtan Profesör Bingür Sönmez, Sarıkamış'ta, Sarıkamış'ın AKP'li eski belediye başkanı tarafından silahla vuruldu, ölümden kıl payı kurtuldu. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz derler, tam olarak böyleydi. Vefasızlıkta doruk noktaydı. Peki neden vurulmuştu? Bingür Sönmez, 2014 yerel seçiminden kısa süre önce bir toplantıda tesadüfen Tayyip Erdoğan'la karşılaşmıştı. Bingür Sönmez'in Sarıkamış'a katkısını bilen Tayyip Erdoğan, mevcut belediye başkanı İlhan İşbilen'i nasıl bulduğunu, yerine kimi önerebileceğini sormuştu. Bingür Sönmez, Göksal Toksoy'un ismini vermiş, Tayyip Erdoğan da Göksal Toksoy'u aday göstermişti. Eski başkanın Bingür Sönmez'e husumeti buradan kaynaklanıyordu. Bu saçma politik hırs yüzünden Sarıkamış şehitlerini dünyaya tanıtan adam Sarıkamış'a şehit oluyordu. 30. ayrımın sonu, sayfa 348.